Üçüncü bölüm. Ev. Artık 7 yaşındaydım ve erkek kardeşlerimin yardımıyla kendi yaşımdaki çocuklarla kaynaşmaya başlamıştım. Okuldan sonra oynamak için sokağa çıktıklarında beni gezinti arabam olduğunu söyledikleri eski tozlu bir arabaya koyup götürürlerdi. Hayatımın en güzel yıllarının bir bölümü o eski, yıpranmış, eğri saplı, yamuk tekerlekli arabanın içinde geçti. Parlak sıcak Haziran akşamının alacakaranlığında veya soğuk gri Aralık gecesinde aydınlatılmış sokaklardan ve kasvetli geçitlerden sürüldüğünde gıcırdayıp homurdanan o arabada. Çok geçmeden benim de beraber çok eğlendiğim arkadaşlarım oldu. Bunlar çevre evlerden gelen, soru sormadan beni kendilerinden biri olarak kabul edecek kadar iyi ve genç çocuklardı. Benimle beraber büyüdükleri için beni daha önce hiç görmemiş veya beraber olmadığımız oğlanlardan daha kolay kabul ediyorlardı. Aslında birçoğu sorunumu bir çeşit üstünlük veya tanrısallık sembolü olarak kabul ediyordu. Böylece bana garip bir çocuklukla hürmet ve saygı göstermeye başladılar. Artık arabanın içinde sırtımda beni dik tutacak yastıklar olmadan oturacak kadar gelişmiştim. Bu gezintilerde birçok defa düşmüştüm. Dönemeçte arabayı son sürat sürdüklerinde araba devrilir, ben de bağırışlar, çığlıklar arasında yere yuvalanırdım. Fakat bu şekilde dayanıklı hale geldim ve bu düşüşlerde öyle bir stil geliştirdim ki, kötü bir yuvarlanıştan sonra bile aldığım hasar bir çürük veya bir iki çizikti. Bütün bunlardan çok büyük heyecan duyuyordum. Evimizdeki en önemli şey yemekti. Biz çocuklar için yemek zamanı öyle pek çabuk gelmedi hiçbir zaman. Annemiz masayı hazırlayana kadar sabırla bekler, daha sonra da sıraya girerdik. Popomun üzerinde aralarından sıyrılıp oraya ilk ulaşan olmayı başardıktan sonra dolu olduğunu göstermek için kendimi bir sandalyeye fırlatır, büyüklerden birinin beni oturtmasını beklerdim. Derken yemekte kimin diğerlerini geçeceğini gösteren mücadele başlardı. Bu olayın içme bölümüne hiçbirimiz önem vermezdik. Esas amacımız kusmadan tüketebileceğimiz kadar ekmek ve yağla karnımızı tıka basa doldurmaktı. Tabii ki kendi kendime yiyemiyordum ama bu beni masadaki müsabakada aktif bir rol oynamaktan alıkoymuyordu. Annem veya babam yanıma oturup beni yedirirlerdi. Genellikle elleri ekmeği ağzıma vermek gibi basit işten yorulurdu. Ekmek tabağına 7. veya 8. defa uzanan babam, "Bu iş orduyu doyurmaya benziyor," diye şikayet ederdi. Hepimiz diğerlerini geçmeye çalışırdık ve hepimiz de kendimize göre iyi işler yapardık. Ama her zaman Peter kazanırdı. Annem "Kaç tane?" diye sorduğunda hep birlikte "3 dilim," diye bağırırdık. Çaydan sonra eğer dışarı çıkmaya karar verdiysek bir araya gelip saklambaç veya körebe oynardık. Böyle olunca neler döndüğünü gören babam hemen sandalyesinden kalkar, gazetesini fırlatıp atar, kabanını ve şapkasını giyip kapıya ulaştığında anneme "Hepsi yattıktan sonra geleceğim," derdi. Kimin körebe olacağına karar vermek için yarım peni atılır, "Yazı mı, tura mı?" diye bağırılırdı. Birimiz eski bir eşarp veya yün çorap getirir, kim seçildiyse onun gözlerini bağlardı. Böylece oyun başlardı. Herkes körebenin etrafında gülerek dönerken, körebede uçuşan bir kol veya kıvrılmış bir bacak yakalamaya uğraşırdı. Çoğunlukla da arkadaşça darbe ve iteklemelerle odanın içinde dönerdi. Pek de yumuşak bir oyun değildi. Bazen körebe rolü bana düşerdi. Gözlerime bir eşarp bağlayıp yerlerini alana kadar bir saniye bekledikten sonra "Hazır!" diye bağırırlardı. Nerede saklandıklarını belirten bir nefes sesi veya kıkırtı duyabilmek için bir dakika kadar duraklar, sonra da çok dikkatlice sesin geldiği yöne doğru fırlayıp hedefe ulaşana kadar kendimi sürüklerdim. Daha sonra sol ayağımı uzatarak Peter'ın pantolonunun paçasını veya Mona'nın etek ucunu yakalamak için ayak parmaklarımı hazırlardım. Birini yakaladığımda onu kendime doğru çeker, bacaklarımı dolardım. Ta ki bağırıncaya veya daha çok nefes nefese kalıp "pes ediyorum" deyinceye kadar. Ancak o zaman bırakırdım. Böylece körebe eşarbı benden alınıp onlara takılırdı. Bir Cadılar Bayramı gecesinde annem ve babam dışarıdayken ve ben 8 yaşındayken küçük bir parti vermek için arkadaşlarımızı çağırdık. O gece bütün bir ev bizimdi. Aslında buna ihtiyacımız da vardı çünkü çok kalabalıktık. 3 kız kardeşim de arkadaşlarını getirmişlerdi. Böylece 7 kız, onun 2 katı kadar da erkek olmuştuk. Hepimiz garip kılıklardaydık. Ürkütücü maskeler takmıştık. Kısa sürede elmaları, kuru yemişleri ve diğer her şeyi tükettik. Daha sonra saklambaç oynadık. Benim avantajım vardı. Çünkü kızlardan birini 12 yaşında tombul bir yaratık olan pembe yanaklı, koyu kumral bukleli Seli'yi Mona'ya banyodaki büyük küvete saklanacağını ve kimsenin onu orada aramayı akıl erdiremeyeceğini, çünkü her zamanki gibi su ile dolu olduğunu düşüneceklerini söylediğini duydum. Oysa o gece küvet boştu ve Seli de saklanmak için en güzel yeri bulduğundan emindi. Seli ulaşmadan önce karanlık banyoya elimden geldiğince çabuk gittim ve kendimi büyük küvetin altına gizledim. Orada eski botlar, kıyafetler, sağlam kavanozlar gibi bir sürü eski şey duruyordu ve her kıpırdayışımda eski bir şemsiyenin ucu etime batıyordu. Fakat buna da dayanmayı başardım ve birkaç dakika sonra birinin banyoya girdiğini ve küvete doğru ilerlediğini duydum. Kafamı uzattım ve mutfak tarafından gelip kapıdan süzülen ışıktan ayaklarında sandalet olan bir çift beyaz bacak gördüm. Onun Seli olduğunu biliyordum. Onun küvete tırmandığını duydum fakat tahminimin aksine kapağı üzerine çekmedi. Ne kadar aptal diye düşündüm. Çünkü biri içeriye geldiğinde karanlıkta bile kolaylıkla fark edilecekti. Üzerinde beyaz ipekli bir elbise vardı. Birkaç dakika sonra birisi geldi. Botlarının altının çivili olması nedeniyle sert zeminde çıkardığı sesten oğlanlardan birinin geldiğini anladım. Beklediğim buydu. Seli kaçmaya zaman bulamadan bağıracaktım ki insanlar gelip onu yakalasınlar. Bağırmak için derin bir nefes almıştım ki çivili botlar küvete yaklaştı ve arkadaşlarımızdan biri olan Charlie olduğunu düşündüğüm ses fısıldayarak konuştu. "Seli, orada mısın?" dedi. "Charlie, evet bekliyorum," diye cevapladı Seli. Arkasından dikkatle ekledi. "Gürültü yapma." "Yapmam," dedi. Sonra kendisini küvetin kenarından atlatarak içeri girdi. Duyduğum şey küvet kapağının ikisinin üzerine kapandığıydı. Saklandığım yerden boynumda bir çıtırtı hissederek çıktım ve dinleyerek küvetin yanına oturdum. İçeriden kıkırdama ve bastırılmış gülme sesleri geliyordu. Daha da yaklaştım ve kapağın aralık yerine 2-3 parmak mesafe kalacak şekilde kulağımı yaklaştırdım. Şimdi her şeyi çok net duyuyordum. "Beni seviyor musun?" diye kıkırdayarak sordu Seli. "Tabii ki," diye ciddi bir tavırla cevapladı Charlie ve bunu gürültülü bir öpüşme takip etti. İğrenerek uzaklaştım çünkü Charlie'nin oğlanlarla olmak yerine bir kızla kalmayı tercih edeceğini ve onun da kız gibi olduğunu düşünüyordum. Kapıya doğru ilerlemeye başlamıştım ki aklıma bir şey geldi. Küvete geri dönerken karanlığın içinde kendi kendime sırıttım ve olabildiğince gürültüsüz bir şekilde kendimi küvetin kenarına çektim. Banyoya doğru yönelen iki musluğun olduğu yere elimden geldiğince yaklaşmak için eğildim. Biraz gürültü çıkardım fakat içeridekiler duymayacak kadar meşguldüler. Ellerimi kullanamıyordum. Bulunduğum durum nedeniyle ayaklarımı da kullanamıyordum. Böylece biraz daha ileri uzandım ve kafamı musluklardan birisine dayayarak canım acımasına rağmen musluğu başımla yavaşça açtım. Bir süre sonra musluk sonuna kadar açıldı ve sular küvetin içine boşaldı. Aşağıya atladım ve bir örümcek kadar süratli bir şekilde kapıya yöneldim. Arkamdan küvetin kapağının hızla açıldığını ve zavallı Seli'nin Charlie ile beraber dışarıya fırlarken "Anne, anne!" diye bağırdığını duydum. Onlar gözlerindeki suları silemeden tam zamanında kapıdan sıyrıldım ve mutfağa daldım. Bu olaydan sonra ne Charlie ne de Seli bir daha evimize gelmedi. Kutlarken beraberinde fazla bir şeyimiz olmadığı zamanlarda bile Noel bizim için çok neşeli bir olay olmuştur. Evde ne kadar az para olursa olsun Noel Baba her zaman daha etkileyici ve büyük görünmeleri için parlak renkli kağıtlarla kapladığı küçük hediyelerle gelirdi. Paketin içindeki küçük oyuncağı bulana kadar genellikle katman katman paket kağıdı açardık. Bunlar Dublin'in kimsenin duyup görmediği küçük köşelerinde ve ara sokaklarında kalan ucuz, basit dükkanlardan alınan ucuz, basit oyuncaklardı. Fakat Nobel sabahı yastıklarımızın üzerinde duran bu hediyeler bizim için en pahalı tren saatlerinden veya oyuncak arabalardan çok daha değerliydi. Noel'den bir gece önce benden başka bütün çocuklar erkenden yatağa sokulurlardı. Annem her hafta yarım kron ödeyerek eve bir radyo almayı başarmıştı. Ve her Noel arifesinde Kimaj Manor'daki Kutsal Ruh Korosu'nun gece yarısı söylediği ilahiyi dinlerdim. Çünkü diğerleri gibi ayine gidemezdim. Annem bana dua etmeyi öğretti ve radyodan dinlerken ayini biraz takip edebiliyordum. Fakat rahibin özellikle de babamın Latince olduğunu söylediği o komik dille konuştuğunda ne söylediğini anlayamıyordum. Peter bütün azizlerin Latince konuştuğunu çünkü Tanrı'nın İngilizce anlamadığını söyledi. Yaşım ilerledikçe annem benim dinle ilgilenmem için çok uğraştı. Fakat bu hiçbir zaman beni Kral Lear ve Kuğu çocuklarının ilgilendirdiği kadar ilgilendirmedi. Annem bana Tanrı'nın dünyayı nasıl 7 günde yarattığını anlattığında hiç soru sormadan dinlerdim. Oysa bana Lear'in hikayesini anlattığında çocukların nasıl kuğuya dönüştüğü, üvey annesinin neden böyle bir şey yaptığı hakkında bir düzine soru sormuş olmalıyım. Bunun çok daha iyi bir hikaye olduğunu düşünüyordum. Tony bana dünyadaki her şeyi Tanrı'nın yapmış olduğunu söylediğinde ona pis bir yalancı olduğunu söyledim. Çünkü babamdan evleri sadece duvar örücülerinin yapabileceğini duymuştum ve Tanrı'nın da tuğlacı olmadığını biliyordum. Tony haylaz bir çocuktu. Evde de dışarıda da başı sürekli belaya giriyordu. Onda biraz Romeo'luk vardı. Çevredeki bütün kızlar peşinden koştuğu halde o hiçbirine önem vermiyordu. Hatta bizim oranın en güzeli olan Nancy'ye bile. Aramızda en yakışıklı oydu. Uzun boylu, solgun yüzlü, çok güçlü, çok çabuk sinirlenen, dalgalı siyah saçlı, büyük elli, gülümsediğinde veya kahkaha attığında bembeyaz dişleri parlayan bir çocuktu. Evdeki herkes ondan biraz çekinirdi ve ben onu ilahım olarak kabul etmiştim. Başının belaya girdiği bir seferde ona yardım etmiştim. O sıralar ben 8, Tony de 13 yaşlarındaydı. O ve bir çocuk bir şey yüzünden kavga ettiler ve Tony arkadaşını yere bastırıncaya kadar da birbirlerine vurdular. O sırada birisi bunu babama söyledi ve Tony sıkı bir dayaktan sonra bir haftalığına arka taraftaki yatak odasında kilitli kaldı. Bir sonraki gece Cadılar Bayramı'ydı. Bütün takım çatapat almak için para biriktirmişti ve herkes çok iyi vakit geçirecekti. Fakat babam kararlıydı. Tony evde kalmalı ve dersini almalıydı. İşte bu kadardı. Zavallı Tony çaresizdi. Evdeki hiç kimse ona yardım edemiyordu. Yedek anahtarı bir elime geçirebilsem diye homurdandı arka odadan. Fakat diğerleri onu dinlemiyordu. Hepsine çok sinirlenmiştim. Azimli olduğumu göstermek için Tony'ye yardım etmek istiyordum. Ne yapabileceğimi tam olarak bilemiyordum. Ama annemin anahtarı önlüğünün cebine koyduğunu biliyordum. Çünkü babam ona oranın en emin yer olduğunu ve anahtarı oraya koymasını söylemişti. Benim sorunum ise onu oradan nasıl alacağımdı. Daha sonra aklıma bir şey geldi. Bu fikir pek hoş değildi ama başka çarem de yoktu. Kanepede oturan ve babamın tulumunu diken anneme doğru süründüm ve çok üzgün bir ses çıkararak başımı dizine yasladım. Böyle şeyler yapmadım ve şımartılmaktan nefret ettiğim için şaşırarak bana baktı. Elindeki iğneyi ve ipliği bırakarak ''Ne oldu, yorgun musun?'' diye sordu. Bitkin bir tavırla başımı salladım. Eğildi ve beni kucağına aldı. ''Şimdi sana kum adamın gelmesi için bir şarkı söyleyelim.'' dedi. Sonra dinleyen herkesi uyutacak kadar yumuşak eski bir İrlanda halk şarkısı söylemeye başladı. Gözlerimi kapattım ve birkaç dakika içinde inandırıcı bir şekilde horlamaya başladım. Sonra dikkatle sol ayağımı annemin önlüğünün cebine yaklaştırdım. durdum. Tekrar kıpırdattığımda ise ayağım annemin önlüğünün cebindeydi. İçindekileri dikkatle yoklamaya başladım. İçeride makas, düğme, makara gibi birçok ufak tefek şey vardı. Tam vazgeçecektim ki ayağım soğuk ve metal bir şeye dokundu. En sonunda anahtara ulaştığımı anladım. Anahtarı ayak parmaklarımın arasına sıkıştırdıktan sonra ayağımı annemin cebinden yavaşça çıkardım. Bütün bunları öylesine sessiz ve dikkatle yapmıştım ki annem hiçbir şeyden şüphelenmedi. Uykumda kıpırdandığımı düşündü. Bir süre sonra beni kanepeye yatırdı ve sıcak tutması için üzerime eski bir manto örttü. Kendi kendine mırıldanmayı sürdürerek akşam yemeğini hazırlamak için kilere gitti. Annem mutfaktan çıkar çıkmaz üzerimdeki mantoyu attım. Kanepeden atladım ve elimden geldiğince hızlı olarak kapıya doğru ilerledim. Şansıma kapı açıktı. Koridora çıktım ve merdivenleri bir yengeç gibi geri geri tırmanarak boynumu kırmadan üst kata ulaştım. Yatak odasının kapısını sol ayağımla vurdum. İçeriden erkek kardeşimin şüphe dolu sesi geldi. ''Kim var orada?'' ''Gelenin ben olduğunu anlamasını sağladım. Ne istiyorsun?'' diye sordu. Anahtarın bende olduğunu mırıldandım. Aniden içeride bir gürültü oldu ve bir dakika sonra Tony ve ben kapının iki yanında birbirimize anahtar deliğinden bakmaya başladık. Hayatımız boyunca birbirimize ilk ve son defa göz hizasından bakıyorduk. ''Güzel, kapının altından geçirebilir misin?'' diye fısıltıyla sordu Tony. Denedim fakat kapının altındaki aralık anahtarın geçebileceği kadar geniş değildi. Yarı yolda sıkıştı. ''Ben yaparım.'' dedi kurnazca. Pantolonunun cebinden çakısını çıkarttı ve alttaki aralık yarım parmak genişleyene kadar ahşabı oydu. ''Şimdi dene.'' dedi. Anahtarı tekrar ittim ve bu sefer alttan yumuşakça kayıverdi. ''İyi iş.'' diye bağırdı. Yerden kalktığını duymamdan birkaç saniye sonra kilit döndü ve Tony suratında zafer ifadesiyle koridora çıktı. Bana doğru eğildi ve ''Çok cesursun Chris, hepsinden çok daha cesur.'' dedi. Sonra da merdivenleri bir koşucu gibi indi. Aşağıda bana gülümsemek ve el sallamak için durduktan sonra ön kapıyı sessizce açtı ve dışarı çıktı. Merdivenlerden sürünerek indim. Mutfağa süzüldüm ve annem hala yemek pişirmekle uğraşırken kanepeye tırmandım. Daha sonra babam Tony'nin yonttuğu yeri göstererek kızgın bir şekilde ''Bu kapıya ne oldu?'' diye sordu. Dua etmek için diz çöken Tony ise ''Faredir'' dedi.